Ayrım 16, sayfa 169. Son Esir, James Clavell. Peter Marlowe olanlar aklına gelince yine gülümsedi. Sağlam bir adamdı o. Tuan Abu. Ama artık köyümü düşünmeyeceğim. Köydeki dostlarımı, Nai'yi, dokunmama izin verdikleri köyün güzel kızını, hiçbirini düşünmeyeceğim artık. Bugün yalnızca telsizi düşüneceğim. Kondansatörü nasıl bulacağımı düşüneceğim. Bu gece köye gitmek için kendimi hazırlayacağım. Lotus duruşundan kalkıp kolunu bacağını oynattı. Damarlarındaki kanın olağan akışına kavuşmasını bekledi. Esintiyle bazı sesler, ilahi söyleyen sesler de geliyordu. Sesler açık tiyatrodan geliyordu. İngiliz kilisesi günüydü bugün. Geçen haftada Katolik kilisesi günü yapmışlardı. Daha önce de başka günler. Changi'de bu konuda hoşgörü vardı doğrusu. O gün rahip Drinkwater yönetiyordu ayini. Gür sesi içten okuyuşuyla herkesi etkilemişti, umut veriyordu. Ahlaksız herif diye düşündü Peter Marlowe. Drinkwater'dan nefret ediyordu bir zamanlar olanları hatırlayınca. O gün Dave Davin, bak Peter diye fısıldamıştı, şuraya bak. Peter Marlowe o zaman Drinkwater'ın hava kuvvetlerinden Blodger adlı bir onbaşıyla konuştuğunu görmüştü. Davin, yeni emir eri bu herhalde dedi. Kampta bile o eski gelenek sürdürülüyordu. Ötekine ne oldu? Lyles mı? Hastanede yattığını söylediler. 6. koğuşta. Yani beri hastalığı. Peter Marlowe ayağa kalktı. Drinkwater ordunun adamlarıyla istediğini yapabilir. Ama benimkilerden birini harcamasına izin vermeyeceğim. Yürüyüp 4 kulübeyi geçti. Blodger diye seslendi. Drinkwater, ne istiyorsun Marlowe diye sordu. Duymamazlığa geldi onu. Ne yapıyorsun burada Blodger? Papazı görmeye gelmiştim efendim, özür dilerim dedi Blodger. Özür dilerim, iyi göremiyorum da sizi tanıyamadım efendim. Ben uçuştayım yeni Marlowe, sana buradan gitmeni emrediyorum. Ama ben papazın yeni emir eriyim efendim. Drinkwater araya girdi. Kendini ne sanıyorsun Marlowe? Onun üzerinde hiçbir hakkın yok. Emir erin olmayacak senin. Nedenmiş? Öyle istiyorum. Gidebilirsin Blodger. Ama efendim, sayın rahibe iyi bakarım ben. Nereden buldun o sigarayı? Drinkwater, hey bakar mısın buraya diye başladı. Peter Marlowe deli gibi haykırdı. Kapatsan çeneni. Kulübedekiler dışarı uğramış, çevrelerini sarmıştı. Bu sigarayı nereden buldun Blodger? Blodger kekeledi. Rahip verdi efendim. Ben yumurtamı verdim, o da sigarasını verdi bana. Gündelik yumurtalarıma karşılık sigara verecek bana. Drinkwater patladı. Ne var bunda? Peter Marlowe ona dönüp 6. koğuşa gitti mi son günlerde diye sordu. Son emir erin Lyles'ın nasıl olduğuna baktın mı? Artık gözleri yok onun proteinsizlikten. Benim suçum değil ki bu. Kaç tane yumurtasını aldın onun? Hiç almadım, hiç. Peter Marlowe Drinkwater'ın kolunun altından incili çekip aldı, elinin altına koydu. Yemin et o zaman. Yemin et, yoksa haklayacağım seni. Drinkwater, yemin ederim diye homurdandı. Peter Marlowe Drinkwater'ın elindeki çanağı kaptı. İçinden yumurtayı çıkardı. Sonra adamın suratında parçaladı çanağı. Drinkwater bayılmıştı. Ve şimdi bu güneşli pazar günü Peter Marlowe Drinkwater'ın ayini bitirişini dinliyordu. Blodger uzun süreden beri 6. koğuşta gözlerini kaybetmek üzereydi. Bunda Drinkwater'ın ne kadar payı olduğunu kestiremiyordu Peter Marlowe. Ama herif hala bir yerlerden yumurta buluyordu. Midesi Peter Marlowe'a öyle olduğunu haber verdi. Kulübesine gittiği zaman herkes kuyruğa girmişti bile. Teneke kaplar ellerinde bekliyorlardı. Fazladan porsiyonlar o gün çıkmayacaktı. Söylentiye göre ertesi gün belki. Edward mutfağa göz atmış, her zamanki porsiyonların verileceğini öğrenmişti bile. Tamamdı ama neden acele edip başlatmıyorlardı sanki? Peter Marlowe da kuyruğa girdi. Pilavı Raylins dağıtıyordu. İyi diye düşündü. Bugün işler yolunda. Raylins orta yaşlı ama keldi. Edward gibi Malaya Birliği'ndeydi. Singapur Bankası müdür yardımcısıydı bir zamanlar. Malaya Birliği barış zamanında çalışılacak harika bir örgüttü. Bir yığın parti, kriket maçları, polo. İnsan orada oldu mu keyfi iyice gıcır demekti. Üstelik Reynolds iyi bir durumdaydı da. Eline bir tüfek tutuşturup savaşta olduğunu, Japonlara karşı dövüşmesi gerektiğini söyledikleri zaman karşısındaki albayın suratına bakıp kahkahayı basmıştı. İşi muhasebeydi ama hiçbir yardımı olmadı muhasebenin ona. Kendisi kadar tecrübesiz 20 adamı alıp yola çıktı ve birden 20 adam 3'e düştü. 13'ü bir anda ölmüş, 4'ü de fena halde yaralanmıştı. Yolun ortasında yatıyor bağırıp duruyorlardı. Birinin sol eli kopmuştu. Sağ eliyle kopan elini koluna takmaya çalışıyor, akan kanı gördükçe haykırışları artıyordu. Öteki ise bağırsaklarını karnında açılan delikten içeri tıkmaya çalışırken kahkahalar atmaktaydı. Reynolds, Japon tankı ateş kusarak üstlerine gelirken aptal aptal baka kalmıştı. Sonra tank geçti, 4 adam da pestil gibi asfalta yapıştılar. Biri Everett olan sağ kalmış 3 kişiye baktı, onlar da ona baktılar. Sonra dehşetten deliye dönmüş koşarak ormana daldılar ve kayboldular. Sonra Reynolds yalnız kaldı. Hayatında hiç duymadığı sesler, homurtular, derin bir karanlık içinde yapayalnız. Onu çıldırmaktan kurtaran rastladığı bir Malayalı çocuk oldu. Bir köye götürdü. Ordudan geri kalanları bir eve tıkmışlardı. O da aralarına karıştı. Ertesi gün Japonlar her 10 kişiden birini vurdular. Reynolds ile daha birkaç kişi evde kaldılar. Ertesi günde onları bir kamyona doldurup kampa götürdüler. Yine kendi gibi insanların arasındaydı ama bağırsaklarını içeri sokmaya çalışan eski dostu Charles'ı hiçbir zaman unutamadı. Reynolds günlerini bir sis içinde geçiriyordu. Bir türlü neden bankasında hesapların başında olmadığını anlayamıyordu. Tertemiz hesaplar. Bu yüzden de kampta en adaletli yemek dağıtımını o yapardı. Binlerce kişiye aynı ölçüde pilav vermeyi ancak o beceriyordu. Pilavı verirken "Oh Peter" dedi. "Charles'ı tanırdın sen değil mi?" "Ya evet, ne iyi bir çocuktu." Oysa bilmiyordu Charles'ı, hiçbiri tanımıyorlardı. Reynolds bağırsaklarını içeri sokabildi mi acaba diye sordu. Reynolds bir sonrakine pilav verirken Marlow "Elbette eminim bundan" diye yanıtladı. Tabağını aldı, kaçar gibi uzaklaştı. "Oh Rahip Grover, ne güzel bir gün değil mi? Charles'ı biliyordunuz değil mi?" Gözleri pilavda olan Grover "Elbette" diye omurdandı. "Eminim hepsini içeri sokmuştur Reynolds." "İyi, iyi, çok iyi. Bunu duyduğuma sevindim. İnsanın içinde olması gereken organlarını dışarıda görmesi çok kötü değil mi?" Reynolds'in serin, temiz bankasından çıkıp küçük yazlık evlerinde onu bekleyen karısına gideceğini düşünüyordu. Bu gece iyi bir kuzu pirzola götüreyim diye düşündü. Kuzu pirzola, yanında da soğuk birası, Penelope ile oynarım sonra. Everett'ı tanıyınca sevinçle "Oh oh" diye bağırdı. "Bu gece bize yemeğe gelir misin Everett? Senin hanımı da getirmek istersin belki ha?" Everett kenetlenmiş dişlerinin arasından omurdandı, pilavını alıp hızla uzaklaştı. Peter Marlow onu uyarmak gereği duydu. "Boş ver Everett, sakin ol." "Sen sakin ol. Nasıl anlayabilirsin neler hissettiğimi? Bir gün onu öldüreceğimden korkuyorum." "Endişe etme." "Endişe mi? Öldü hepsi. Karısı da çocuğu da öldü. Onları ölü gördüm. Ama benim karımla çocuğum onlar nerede? Onlar da bir yerde öldüler mutlaka. Tüm olan bitenlerden sonra nasıl sağ kalabilirler? Öldüler." "Sivil kamptı onlar." "Nereden biliyorsun ha?" "Bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Üstelik topu topu 5 mil ötede kahrolası kamp. Öldüler. Oh Tanrım." Everett yere çöküp ağlamaya başladı. Çorbası da pilavı da yere dökülmüştü. Peter Marlow pilavı topladı, kalan çorbanın içine döktü. "Gelecek hafta bir mektup yazmana izin verirler" dedi. "Belki ziyaret etmene bile izin verebilirler. Kamp komutanı hep kadınlarla çocukların listesini istiyor biliyorsun. Üzülme, sağ olduklarına eminim ben." Peter Marlow onu hıçkırırken bırakıp kulübesine döndü. "Selam ahbap" dedi Larkin. "Mac'i gördün mü?" "Evet, iyi görünüyor. Yaşı hakkında söylenmeye bile başladı." "Moruk Mac'i yeniden aramızda görmek iyi olacak." Larkin yatak örtüsünün altını karıştırıp bir yedek tabak çıkardı. Bir sürprizim var. Tabağın üstündeki kapak açılınca kahverengimsi titrek bir yemek çıktı ortaya. Vay canına, inanılmaz şey. Blanchang. Nereden buldun bunu yahu?
Aşırdım tabii.
Bir dahisin albay. Ne matrak değil mi? Kokusunu hiç duymadım. Peter Marlowe eğilip bir parça aldı. Birkaç hafta idare eder bu bizi dedi. Blanchang bir yerli yemeğiydi. Yapması çok kolay bir yemek. Mevsimi gelince kıyıya gidip kumların suyla birleştiği yeri kaplayan küçücük deniz yaratıklarını toplardın. Sonra etrafına iyice yosun döşeyip bir çukura gömerdin onları. 2 ay elini değdirmezdin. Çukuru açtığın zaman deniz yaratıkları çürük bir yığın haline almış olurlardı. İnsanın kokuya dayanması için sıkı bir burnu olması gerekirdi. Soluğunu tutup bunları güzelce ateşte pişirirdin. Ama rüzgarın ateşten sana doğru esmemesi gerekirdi, yoksa boğulabilirdin kokudan. Piştiği zaman küçük bloklar haline getirip bir servet karşılığı satabilirdin. Savaş öncesi bir küçük parçası 10 sent ediyordu. Oysa şimdi en aşağı 10 dolar ederdi. Neden bu kadar önemliydi? Çünkü saf proteindi. Birazı pilava katıldı mı tadını değiştirir, nefis bir yemek haline getirirdi. Tabii kolayca dizanteriye yakalanmak mümkündü bunu yiyince. Ama yeterince bekletilmiş, iyi pişirilmiş ve de üstüne sinekler fazla konmamışsa zararı yok demekti. Ama hiçbir zaman iyi pişip pişmediğini soramazdın. Albay, bir dahisin der, çala kaşık yerdin.
Biraz meke de götürelim ha.
İyi fikir, eminim iyi pişmediğini söyleyerek sızlanacaktır.
İhtiyar mek karartana kadar pişirmiş olsam bile sızlanır. Larkin durdu, sonra bir kayışa bağladı, köpeği de gelen bir adama seslendi.
Hey Johnny, biraz Blanchang ister misin ahbap?
İster miyim? Laf mı?
Bir muz yaprağının içine bir porsiyon Blanchang koydular, verdiler. Sonra köpeğin nasıl olduğunu sordular. John Hawkins köpeğini her şeyden çok severdi, yemeğini bir de onunla paylaşıyordu. Köpeğin neler yediği şaşırtıcı bir şeydi doğrusu. Ranza da Hawkins ile birlikte uyuyordu. Evet, Rover iyi bir dostu, insana uygar bir yaratık olduğunu hatırlatıyordu.
Bu akşam brinç oynamaya ne dersiniz? 4.'yü ben getiririm dedi Hawkins.
Peter Marlowe sinekleri kovalayarak bu akşam olmaz diye yanıtladı. Larkin önerdi.
Yandaki Gordon'u alabilirim.
Çok iyi. Yemekten sonra.
Oldu, görüşürüz.
Hawkins uzaklaşırken Blanchang için teşekkürler diye seslendi. Rover arkasından neşeyle havlayarak koşuyordu.
Larkin hem kendini hem de bu iti besleyecek yemeği nereden bulduğunu anlamıyorum dedi. Ya da bu iti onun bunun yemeğini yemekten nasıl vazgeçirdi?
Peter Marlowe pilavını Blanchang ile karıştırmaya devam etti. Bu geceki gizli gezisini Larkin'e anlatmayı çok istiyordu. Ama bunun nedenli tehlikeli olacağını da biliyordu. 12. Bölüm. Kamptan dışarı çıkmak çok kolay oldu. 6 sıra teli aşmak çocuk oyuncağından farksızdı. Telleri geçtikten sonra sıkı bir koşu tutturarak ormana vardılar. Orada durup biraz soluk aldılar. Peter Marlowe, keşke Mac ve Larkin'de hatta Grail olsaydım şimdi diye düşündü. Kim bilir kaç yıldır böylesine heyecan çekmemişti. Kendi kendine bunca zamandır dışarı çıkmak için can atıyordum dedi. Oysa şimdi ölesiye korkuyorum, donuma edeceğim neredeyse. Dışarıdan bakıldığında kamp bir başka türlü görünüyordu insanın gözüne. Durdukları yerden tüm kampı görebiliyorlardı. Amerikan kulübesi en fazla 100 metre ötedeydi. Adamlar bir aşağı bir yukarı yürüyorlardı. Hawkins köpeği arkasında yürüyüp geçti. Bir Koreli nöbetçi kampın çevresindeki turunu sürdürüyordu. Birçok kulübede ışıklar söndürülmüş, gece yoklaması çoktan yapılmıştı. Yine de kampın uykusuz bir geceye girdiğini anlamak mümkündü. Her zaman böyle oluyordu zaten.
Kral, haydi Peter diye fısıldadı, kolundan tutup bitkilerin arasına soktu onu.
Plan o ana kadar çok iyi işliyordu. Peter Marlowe kulübeye vardığında kral hazırlanmıştı bile.
Bir işi iyi yapmak için araçlarının tamam olması gerekir dedi.
Sonra bir çift oldukça yeni Japon çizmesi gösterdi. Yumuşak, hiç ses çıkarmayan çizmelerdi bunlar.
Sonra bir kara çin pantolonuyla kısa bir kara bluz çıkardı. Yalnız Dino biliyordu gideceklerini. İki takım çantasını hazır edip yavaşça varabilecekleri en uzak yere kadar fırlattı. Döndüğü zaman her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Sonra Peter Marlowe ile Kral Larkin ve bir Avustralyalı ile briç oynayacaklarını söyleyerek dolaşmaya çıkar gibi çıktılar. Ortalığın iyice sakinleşip yollarının açılması için azap dolu bir yarım saati dışarıda geçirmek zorunda kalmışlardı. Sonra ellerini ve yüzlerini çamurla örttüler. Bir 15 dakikada teli geçmek için elverişli bir anı beklemek üzere geçti. Geçip çıktıktan sonra geriye fırlattıkları giysileri Dino toplayıp götürdü. Gece orman brrr ama Peter Marlowe evdeymiş gibi rahattı. Sanki Java da kendi köyünün çevresinde dolaşıyordu. Böylece sinirleri biraz olsun yatıştı. Kral duraklamadan ilerliyordu. Daha önce 5 kez geçmişti bu yollardan. Tüm sinirleri tetikte gergin yürüyordu. Geçilecek bir nöbetçi vardı. Belirli bir yerde durmazdı. Gezici nöbetçiydi. Ama kral nöbetçinin genellikle kendine sakin bir köşe bulup uykuya daldığını iyi biliyordu. Tedirgin geçen bir süreden sonra patikaya geldiler. Sanki her yaprak onları yakalatmak için hışırdıyor, her dal onları tutmak için uzanıyor gibi gelmişti Peter Marlowe'a. Patikaya varmaları demek, nöbetçiyi geçmeleri demekti. Patika önce denize gidiyordu, sonra da köye. Patikayı geçip yine ormanda ilerlemeye başladılar. Ağır yaprak yığını arasından yarım ay bulutlara dalıp dalıp çıkıyordu. Güvenlik içinde yürümeleri açısından yeterli miktarda ışıktı bu. Fazlası zararlı olurdu. Özgürlük. Tel örgü yok, nöbetçi yok. Kendi kendinle baş başasın. Ve bu durum Peter Marlowe için ani bir karabasandı. Kral yolunda gitmeyen bir şeyi sezerek ''Ne oluyor Peter?'' diye fısıldadı. ''Bir şey yok. Sadece dışarıda olmak birdenbire şok geçirdim herhalde.'' Kral saatine bakarken alışırsın dedi. Daha bir mil kadar var önümüzde. Planladığımdan iyi gidiyor işler. Zamanından önce varacağız. Onun için biraz bekleyelim. Devrilmiş bir kütük bulup sırtını yasladı. Burada azıcık rahatlayabiliriz dedi. Ormanın seslerini dinleyerek beklediler. Çıtırtılar, kurbağa bağırışları, ani haykırışlar, ani sessizlik, korku. Bilinmeyen bir canavarın tehlikesi. Bir sigara içebilsem. Ama kralın aklı yine de tehlikedeydi. Burada olmaz dedi. Yine ormanı dinliyordu. Kafasının bir bölümü de alışverişle meşguldü. Evet dedi kendi kendine. İyi bir plan yaptım ve iyi işliyor. Tekrar saatine baktı. Dakikalar eskisinden yavaş geçiyordu sanki. Ama böylece planını daha da geliştirmesine yardım ediyordu zaman. Bir alışverişten önce ne kadar iyi bir plan yaparsan, alışverişten o denli kârlı çıkarsın. Hiçbir açık vermezsen kârın da o kadar büyük olur. Kâr denen şeyi yarattığı için Tanrı'ya şükürler olsun. Şu iş dünyasının düzenini kuran adam da gerçek bir dahiymiş doğrusu. Az parayla alacaksın, çok paraya satacaksın. Aklını kullanacaksın. Riski göze alabildin mi, para oluk gibi akıyor ve parayla her şey olası. Her şeyden önce güçlü oluyorsun. Kral dışarı çıktığım zaman diye düşündü, milyoner olacağım. Öyle zengin olacağım ki benim yanımda Ford bile dilenci gibi kalacak. Büyük bir organizasyon kuracağım. Bana sadık ama akıllı adamlarım olacak. Her zaman satın alabileceğim beyinler vardır. Ve bir kere bir adamın fiyatını öğrendin mi onu istediğin gibi kullanabilirsin. Dünyayı yuvarlak hale getiren de budur zaten. Seçkinler ve ötekiler. Ben seçkinlerdenim ve hep böyle kalacağım. Artık itilip kakılmak yok. Kentten kente gidip macera aramak yok. Geçmişte kaldı onlar. O zamanlar ağzım süt kokuyordu demek ki. Pederine bağlanmış sersemin biri. Masaları bekle, şişeleri temizle, çöpü dök. Bir daha asla. Artık benim çöplerimi başkaları temizleyecek. Bunlar için de sıkı bir sermaye gerek. Herkes eşit yaratılmıştır. Bazı değişmez hakları vardır. Belki milyonuncu kez kral kendi kendine Amerika var olduğu için Tanrı'ya şükürler olsun dedi. Bir Amerikalı olarak doğduğum için de Tanrı'ya şükürler olsun.
sesli olarak Tanrı'nın ülkesi diye düşündü.
Ne?
Amerika.
Neden?
Dünyada her şeyi alabileceğin, her şeyi kullanabileceğin tek yer. Eğer varlıklı doğmamışsan bir takım yeteneklerini kullanabilmen gerekir. Varlıklı doğan da çok az kişi var Peter. Yalnız Amerika'da tüm yeteneklerini kullanarak yoksulken varlıklı olabilirsin. İnsan çalışıp kendini kurtarabilir Amerika'da. Yoksa halin Arap. Milyonlarcası gibi hayvan sürüleri içinde yaşarsın işte.
Peter Marlowe birden dikildi.
Dinle.
Ta uzaktan yaklaşan ayak sesleri geliyordu.
Peter Marlowe bir adam bu diye fısıldadı. Sonra kulaklarını toprağa daha çok yaklaştırdı. Bir yerli.
Nereden biliyorsun be?
Yerli ayakkabıları giymiş. Yaşlı olduğunu söyleyebilirim. Ayaklarını sürüyor. Dinle. Şimdi soluğunu duyabilirsin.
Birkaç dakika sonra patikada yaşlı, yorgun görünüşlü, çevresiyle hiç ilgilenmeyen bir yerli belirdi. Omuzlarında ölü bir yaban domuzu vardı. İyice çökmüştü. Geçip gözden kayboluşuna dikkatle izlediler.
Peter Marlowe düşünceli bizi gördü dedi.
Hiç bile görmedi.
Hayır, gördüğüne eminim. Belki de Japon nöbetçi olduğumuzu düşünmüştür.
Ama ayaklarına dikkat ettim. Burayı işaretledi gibi geldi bana. Ayaklarını sürüyerek. Ayrıca da ayağıyla bir çizgi çekti.
Belki de bir yere takılmıştır ayağı. Sopaya ya da bir çukura.
Peter Marlowe hayır anlamında başını salladı.
Kral dost mu düşman mı diye düşündü. Eğer köydense bu herif işler yolunda demektir. Kralın ne zaman geleceğini tüm köy biliyordu. Çünkü sırasında Cheng San onlara komisyon verirdi. Bu herifi tanımadım ama bunda garip bir şey yok. Hepsi birbirine benziyor köylülerin.
Hepsini tanımam da olan haksız ne yapmalı?
Biraz bekler sonra ansızın dalarız köye. Eğer düşman idiyse köye gidip ötekilere rapor etmiştir. Ötekiler de işlerine gelmiyorsa kovalarlar bizi.
Onlara güvenebileceğimizi sanıyor musun?
Ben güvenebilirim Peter.
Yeniden yürümeye başladılar.
20 adım kadar arkamdan yürü.
16. ayrımın sonu. Sayfa 180.